Ayrım 17. İki darbe arasında. İskender Pala. Sayfa 211. Gerçekler de zaman ile birlikte yürüyordu. Kış ortasındaydık ve lojmanı boşaltmak gerekiyordu. Çocukların okulları dolayısıyla Levent bölgesinden uzağa gidemiyor, bu bölgede de kiralık ev bulamıyorduk. Hem bulsak da kira ücretleri, lüks semt olmak dolayısıyla benim gibi işsiz bir aile reisinin ödeyeceği rakamlar değildi. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Derken geçici bir süre için taşınabileceğimiz bir küçük ev bulduk. Rutubeti olan ama emniyeti olmayan, merkezi bir yerde ama dökülen, kirası ucuz ama bakımı zor. Gelen tek ziyaretçimizin bir doçentin oturduğu ev böyle mi diye hayretle kaldığı bir dağ kulübesi gibiydi. Kimse oturmadığı, oturulmaya layık bulmadığı için yarı harabeye dönmüş iki oda bir mutfaktan ibaret daracık bir evdi ama o sıkıntılı dönemde gönüllerimizi genişletmişti. Rutubeti had safhadaydı ve bizim de henüz 4 yaşında olan oğlumuz astıma maruzdu. Ne yapılabilir ki? Eşyalarımızın pek çoğunu başka yerlere koyarak hiç olmazsa bahara kadar buraya yerleştik. O günlerde tek ekmek teknesi diyebileceğim hantal bilgisayarımı da yatağımın ayak ucunda küçücük bir yer bulabilmiştim ya, ne büyük lüks. Lojmanlardan da ayrılınca üniformayı gerçekten çıkardığımı inandım. Şimdi kendimize yeni bir hayat kurmamız gerekiyordu. Yaşım neredeyse 40'a dayanmıştı ve işsizdim. Eskiden beri zengin bir hayatımız olmamıştı. Ama ilk defa geçim derdinin ne demek olduğunu öğreniyordum. Haftada bir gün müstehar isimle gazetede yazım yayınlanıyor ve yazı başına 10 milyon lira alıyordum. Küçücük evin kirası 80 milyon idi. O aylarda 5 kişilik bir ailenin mutfak masrafı da 120 milyon tutuyordu. Okul, ulaşım, giyim vesaire derken geçinebilmek için 300 milyona ihtiyaç vardı ama benim yegane kazancım 40 milyon idi. Fatura oluşmasın diye eve telefon bağlatamadık. Nasıl olsa pek arayanımız olmuyordu. Yine de kayınbiraderimin eski cep telefonuna hat alıp bir müddet kullanalım istedik. Hani belki tembih ettiğimiz kişilerden veya yerlerden bir iş imkanı bulunursa bize ulaşabilsinler istiyorduk. Yoksa telefon etmemiz gerektiğinde gece gündüz demeden yakınlardaki kulübeye gidip daha ucuz olan kartlı telefon vasıtasıyla konuşuyorduk. Bu benim parayla imtihanım idi. Günler, haftalar geçiyordu ve daha önceden bana sayısız teklifler getirenlerin hiç soluğu çıkmıyordu. Üniversiteler, yayın evleri, basın kuruluşları, özel şirketler. Herkes derin bir uykudaydı. 28 Şubat 1997 günün ülke gündemini allak bullak eden bir gün oldu. Milli Güvenlik Kurulu kararları kamuoyuna bir darbe indirdi ki bazı evlere bomba düşmüş gibi oldu. Buna sonradan postmodern darbe denildi. Bir darbe ile başlayan askerlik hayatım bir başka darbe ile beni tamamen dışına fırlattı. O günden sonra eski dostlarım iyiden iyiye kış uykusuna yattılar. Takvimlerden yapraklar deste deste yırtılıyor ve ben evde işsiz oturuyordum. Siz buna ister pineklemek deyin, ister kahır. Ben ki bunca yıl dirsek çürütmüş, yazmış, çizmiş, toplumda belli bir yer ve ad edinmiş insandım. Doçenttim, sivil hayat ile dirsek temasım vardı ve toplumu tanıyordum. Ve sabah okula giden çocuklarım evde oturan, durmadan sigara içen bir babaya Allah ısmarladık diyorlar. Akşam gelince babalarını yine aynı biçimde oturur ve sigara içerken buluyorlardı. İçlerinden biz de babamızı bir şey zannediyorduk. Meğer hiçbir işe yaramayan bir adammış dediklerini sanıyor, kendimce bundan utanç duyuyor, yüzlerine çekinerek bakıyordum. İlk günlerde ben İskender Pala'yım, nasıl olsa iş teklifleri yağar diye düşünmüştüm. Birkaç hafta sonra artık herkes duymuştur, teklifler şimdi gelmeye başlar diye oturuyordum. Acı gerçekle karşılaşıp hiçbir teklif gelmeyeceğini anladığım zaman tanıdıklar ve dost bildiklerimin ağzını yoklayarak iş imkanları araştırmaya başladım. Onlara da utanarak yaklaşıyor, doğrudan iş aradığımı değil de teklif gelirse çalışabileceğimi söylüyordum. İş aramak, daha doğrusu birilerinden bir şey istemek meğer ne kadar ağır ve zor bir hal imiş. O zamana kadar hep benden bir şeyler istenmişti. Elbette şimdi de kendi adına çalışmamı isteyen birisi çıkar diye düşünüyordum. Yanılmıştım. Hem de başımı kayalara çarparak öğrendim yanıldığımı. Gururu ve kibri bir yana bırakıp iş aramaya başlamam benim için tam bir kişilik sınavı oldu. Düşünüyordum, benimle beraber TSK'dan 163 kişi atılmıştı ve bunların içinde benim kadar sosyal hayatın içinde yer alan ve bağlantıları olan insan sayısı iki elin parmaklarını geçmezdi. Peki ben topluma bunca yakın dururken, kitapların piyasalarda okunurken, doçent olduğum halde bu durumlara düşüyorsam, acaba diğer 162 kişi neler yaşıyor, hangi sıkıntıları çekiyorlardı? Acaba o yıla kadar irtica gerekçesi ve disiplinsizlik suçlamasıyla ordudan atılanların hali neydi? 28 Şubat'taki derin devlet beni ve benim gibi askerden ihraç edilenleri adeta bir şamar olanı gibi kullanıyor, ülke genelindeki irtica pokerini bizim üzerimizden oynuyordu. müteakip yaş toplantılarında ordudan ihraç edilenlerin resmi devlet kuruluşlarında çalışmaları tartışılıyor, Şura'nın asker kanadı da bu uygulamayı irticayı cesaretlendiren bir tavır olarak değerlendirebiliyordu. Nitekim bu tartışmalardan sonra devlet kuruluşları kapılarını benim gibilere iyiden iyiye kapatmaya başladı. Bu konuda kendilerine gönderilmiş herhangi bir yazılı emir, yasa, yönetmelik yahut yönerge maddesi olmadığı halde yetkili kişiler bizlerin adını bile anmaktan vazgeçtiler. Ben buna sağcılık hastalığı diyorum. Sol düşünceye sahip insanlar bu korkaklığa asla düşmezlerdi ve düşmedilerdi. Ama sağcıların ekseriyeti nedense cesaret özürlü yaratılmışlardır. Ordudan ihraç edilenlerin hiçbirinin hiçbir yasa ve yönetmelikle yasaklanmış olmadığı halde devlet memuriyetine alınmaması, hatta belediyelerde bile istihdam edilmemesi 28 Şubat'ın göstergelerinden biridir. Bu tamamen korkuya ve menfaate dayalı bir uygulamaydı. Derin devletin gücü yani. Söz gelimi, sizin bir üniversitenin bir bölümüne girmeniz mi gerekiyor? Bölüm başkanı şöyle düşünür: şimdi ben bu kişiyi buraya almaya kalksam, ileride dekan bir şey sorarsa ne derim? Eğer o cesaret gösterir de sizin alınmanızı savunursa, bu sefer aynı soruyu dekan soracaktır. Bu adamı buraya almamız gerekiyor ama rektör böyle birisini niye almak istiyorsunuz diyecek olsa ne cevap veririm? Silsile yoluyla bu ya sorarsa şüphesi o dönemde her kademeyi kuşatmıştı. Amirler, müdürler, genel müdürler, bakanlar hep aynı şekilde bu korkuyla hareket ettiler. Dahası böyle bir teklife cesaret edebilecek yiğitler çıkarsa bunların da amirleri tarafından vebalı kategorisine alınma şüphesi az şey değildi. Bu yüzden sorulursa TSK'dan ihraç edilenlerin işe alınmaması için emir var diyorlardı. Böyle bir yazılı emir asla olmadı. Ama sağcı kafalarda bazı istisnaları ayrı tutarak bu derin devlete itaat olarak yankı bulan bir emir şeklinde algılandı. Öte yandan TSK'dan atılanlar ne yer ne içer, sıkıntıları var mıdır, çocukları okula gidebiliyorlar mı kimsenin umurunda değildi. İşinden atmışsınız ve asla iş vermiyorsunuz. Çıkar yol. Büyük bir sınav idi. İmanınız ile vicdanınız arasında sizi cendereye alan büyük bir sınav. O günlerde anlamaya başladım ki eğer insanlar üniforma taşıyan birine sivil hayata ilişkin bir takım teklifler yapıyor, onlara müstakbel nimetler vaat ediyorsa mutlaka hile yapıyorlardır. Bir defa sizin zaten mecburi hizmetiniz olduğunu ve bu teklife nasıl olsa evet diyemeyeceğinizi bilmektedirler. Asıl amaç da belki ileride lazım olur, kıyıda köşede iş gördürmek için bir de askerimiz bulun diyebilmektir. Hani olur ha, içimiz düşer. 28 Şubat süreci her gün yeniden çaresizlik, her gün bir yığın hüsran. Günler ilerledikçe dalgalar şiddetini artırarak dönmeye başlamıştır kalbinizin duvarlarını ve çaresizliğin sesi çığlık çığlığadır içinizde. Ateş düştüğü yeri yakar ve bir serçe olsun gagasıyla size bir damla su getirmez yangını söndürmeye. Böyle durumlarda en çok morale ve bir de paraya ihtiyacınız olur. Bunların ikincisi genelde birincisi için bir vasıtadır. Ama insanlar sizden ikisini de esirgerler. Esirgemeyenler ileride gerçek dost olarak hatırlanacak olanlardır. Benim öyle üç dostum oldu. Birisi telefonlarımın dinlendiği ve hiç kimsenin aramadığı günlerde beni arayıp yiğitçe konuşmalar yaptı ve bana teselli sözleriyle birlikte dostluğunu sundu. Diğeri kendi oturduğu masayı teklif etti. Ötekisi de Kıbrıs'ta 28 Şubat'ın hükmü geçmez deyip üniversitesinde öğretim üyeliği teklifinde bulundu. Herkesin benden vebalı gibi kaçtığı bir dönemde bu yakınlıklar çok önemliydi. Ama ne o dostumun teklif ettiği masaya ne de öğretim üyeliğine sıcak bakabildim. Çünkü dostumun masasına otursam o dostum kendisi işsiz kalacak, zora düşecekti. Yurt dışına gitmeyi ise eskiden beri düşünüyordum ve eğer gitsem işsiz de kalmayabilirdim ama böyle bir dönemde ailemin başından ayrı olmayı onları sorunlarla bırakıp kaçmak olarak görüyordum. Belki bu kulübeden çıkıp onları bir eve yerleştirmeli, okullarını sabitlemeli, emniyetleri için şartları oluşturmalı, morallerini düzeltmeli ve ancak ondan sonra geçim derdi için yurt dışına gitmeliydim. Üstelik de kendi ülkemde işinden kovulmuş olarak yurt dışına gitmek ağrıma gidiyordu. Kanun kaçağı gibi, suçlu gibi, siyasi sakıncalı insanlar gibi gitmek ve ardımdan da kaçtı dedirtmek istemiyordum. Bu ülke benimdi ve her karış toprağını beni ordudan ihraç edenlerden de buna sebep olanlardan da daha çok seviyordum. Şerefli bir hayat için illaki omzumda yıldız veya crosslar olması gerekmediğini bilincindeydim. Daha sonraki yıllarda benim konuma düşen insanlara benim çektiklerimi çektirmemek için çırpınmam yeterince şeref olabilirdi söz gelimi. Onurları incinmesin diye senaryolar uydurup onlara para ve moral yardımı yaparak şerefli olunabilirdi. Nitekim birkaç yıl sonra her şey yoluna girdiğinde elimden geldiğince bunları yapmaya çalışacaktım. Ama ne olurdu sanki Müslüman, muhafazakar, milliyetçi, sağcı geçinenlerden bir tanesi olsun, o sıkıntılı günlerde söz gelimi falan kitabının veya filanca yadının telifini yanlış hesaplamışız, bizden alacağın varmış deyip bir zarf uzatsaydı, yahut bir Allah kulu, dostum bu gece eskisi gibi sazlı sözlü bir gönül meclisi kuruyoruz, sen de gel deseydi. Eski bir şair der ki, gelince vakti hacet geçmedim hatırlardan hiç. Onun için ben de şimdi hatırı ahbaptan geçtim. O dostlar ki kendilerine çok ihtiyacım olduğu günde beni hatırlarından hiç geçirmediler, onun için şimdi ben de dost hatırından geçtim. 3 ay sonra ansiklopedi çalışması yapan bir kurumda yarı zamanlı bir iş bulabildim. Burada çalışanların çoğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin hocalarıydı. Burada bile ilahiyatçı hocalar benim işe alınıp alınmamam konusunda, üstelik de yarı zamanlı bir iş idi bu, tartışmışlar, müspet ve menfi görüş bildirenler olmuş. İşte 28 Şubat tam da bu demekti. Neyse ki yönetici konumunda olan genç bir adam sorumluluğu göğüsleyip benim çalışmama zemin hazırlamış. Burada parça başı çalışacak, yaptığım iş oranında para alacaktım. Ortalama aylık gelirim ev kiramı karşılayacaktı. Yine de işe başladığım gün evimizde şenlik var gibi mutluyduk. Çünkü artık işe yaramayan baba rolünden kurtulmuştum. Sağcılık hastalığı 28 Şubat sürecine paralel olarak dozunu yükseltiyordu. Yüreğim parça parçaydı. Gün geçtikçe kendi derdimden başka da dertler ediniyordum. Ülkemde çözülmeler, kopmalar, savrumlar birbirini kovalıyordu. Ekonomi, siyaset, ahlak hepsi iskambil kağıtlarından binalar gibi çöküyordu. Bu furyada tanıdıklarım da saf değiştiriyorlardı. Bana altın yüzük takmamayı İslam olarak anlatıp 15 yıl beni gümüş yüzük ile orduda günah keçisine çevirenler, parmaklarına altın yüzükler takmaya, hatta altın yüzük takılabileceğine dair kitaplar yayımlamaya başlamışlardı. Bana kasko sigortası yaptırmanın caiz olmadığını söyleyip araba kazası yaptığımda aracımı hurdaya çevirtenler ve İslami konulara en duyarlı yaklaşan TSK içinde bunu savunmamı din olarak gösterenler araba alır almaz sigortacıya koşuyorlardı. İslamiyet'in özünde bir hata olamazdı ama cemaatlere göre farklı çıkarımlarının iyiden iyiye ifrata vardığı belliydi. Kendi başıma gelenlere ve o günlerde yaşadıklarıma bakarak neredeyse bu ülkenin çoktan beri bir 28 Şubat sürecine ihtiyacı olduğunu bile düşünmeye başlamıştım. Bu dönemde İslami konular ve uygulamalarda belli bir denge yaratıldığı ve dinin yozlaştırılmış kısımlarının törpülendiği kesindi. Bu törpülemenin bazısı dayatma ile değil dolaylı olarak gerçekleşmişti. İslam'a uygun kıyafet konusunda birdenbire tesettür modasının oluşuvermesi bunun bir göstergesiydi. Bunun sosyal yaptırımını daha sonra herkes gibi ben de kendi ailemde görecektim. Söz gelimi ben asker iken göze batsa ve bize zarar eriştirme ihtimali olsa da pardösü giymekten taviz vermeyen eşim artık askerliğimiz bittiği için pardösünün ayrılmasına hiçbir mecburiyet yokken etek ceket de giyebiliyor. İmam Hatip okulunda vaktiyle omuzlara dökülen eşarpla okuyan kızım şimdi pantolon üzeri tünik ile gezebiliyor. Geriye dönüp baktığımda askeriyeden atılmamda en belirgin fişlenme ve o dönemde birer sembol ve gösterge olarak algılanan eşimin pardösüsü ile kızımın İmam Hatip'te okuması konusunda eğer şimdiki gibi düşünüyor olsaydım nasıl davranırdım ve o süreci nasıl yaşardım bilemiyorum. Çünkü din adına dayatılan pek çok şeyin aslında gelenek olduğunu, hatta bazen hurafe olduğunu keşfetmek uzun zaman ve büyük acılara sebep oldu. Eşlerimiz ve çocuklarımızın şimdiki giyimlerine baktığımızda 28 Şubat sürecini başlatan dönemlerin kurallarından pek çok tavizler verildiğini biliriz. Ama bunlar gerçekten taviz midir yoksa yanlış bilgilerin tahsihi midir iyi ayırt etmek gerekir. Belki de 28 Şubat sürecinden sonraki dini hayat anlayışının çeşitli parametrelerini irdelerken kıyafet ekseninde yaşananların benzer örnekleriyle de karşılaşılabilir. Bir zamanlar sahip oldukları inanç sistemine dayatma getirildiğinden şikayetle onu savunan ve savunurken acı çeken insanlar daha sonra o dayatmanın içindeki argümanları kendi arzularıyla kullanmaktan geri durmuyorlarsa kendi kendime benim şu soruyu sorma hakkım yok mudur? Böyle yaşayacak idiysek neden ordudan atıldık? Değişecek idiysek o yıllarda değişseydik de bu konuma düşmeseydik. Evet, aradaki farkı bize 28 Şubat süreci öğretti, kabullendirdi, benimsetti. 28 Şubat'tan sonra tesettür kıyafetinin bir örf meselesi olduğunu söyleyen din adamları önceleri nerelerdeydiler? çarşafa karşı değilim. İsteyen istediği biçimde giyinebilmeli. Ama eğer tesettür deyince, din adına konuşan bazı hocalar tarafından mutlaka çarşaf dayatılmasaydı, belki beni de TSK'dan atma isteği birilerini bu derece kışkırtmayacaktı. Velhasıl din adamı ferasetli olmalıydı ama olamadı. Kılık kıyafet de işin bahanesine dönüşüverdi. Diğer konuları siz buna göre ölçebilirsiniz. Ama hepsinden önemlisi ülke sermayesinin yönüydü ve bütün bu olanlar aslında sermaye kavgasının göstergeleri olarak öne çıkartılıyordu. Bu söylediklerimden dolayı benim TSK'dan eşimin kıyafeti yüzünden atıldığım zannedilmesin. 15 yıla varan tecrübelerim bana göstermiştir ki TSK hiç kimseyi namaz kıldığı yahut eşi başörtülü olduğu için kapı dışarı etmez. Asla bunu yapmamıştır, yapmaz da. Bu konuda iki bakış açısı geliştirir. Eğer namaz kılan bir subay veya as subayı başkalarına gösterdiği zaman dudağında alaycı bir gülümseme ile işte bakınız namaz kılan adam böyle olur diyebiliyorsa o kişiyi ihraç etmez. Ama eğer aynı kişiye baktığı zaman suratına bir hayret ifadesiyle akıl alır şey değil, bu adam da namaz kılıyor dediği an bilinsin ki onun ihraç kararı yazılmıştır. İşte bu yüzden TSK'dan ihraç edilmiş rütbe sahiplerinin kahir ekseriyeti çok başarılı, dürüst, çalışkan, madalyaları ve üstün başarı büreveleri olan insanlardır. İşte bu yüzden onlar hangi işi yapsalar o işte başarılı olurlar. Onların çoğu hizmet yıllarında TSK'nın kaymak tabakası içinde yer almış, öyle anılmışlardır. Ne var ki başarıları onları çekemeyenler tarafından inançları ile gölgelenmiştir. Namaz kılan birisi başarılıysa, geçimliyse, herkes tarafından seviliyorsa, gittiği yerde herkes onu iyi tanıyorsa, elbette onun başarılarını örnek alacak aslarının namazını da örnek alma ihtimali vardır. Ve işte bu ihtimal birilerine göre askerlik mesleğiyle bağdaşmaz, onun ordudan ihracı gerekir. Yoksa astsubay şeyh, subay mürit hikayeleri bir safsatadan ibarettir. Vaktiyle bir amirale yabancı dil öğrenmek için kursa gönderilmem konusunda talebim olduğunu arz etmiştim. Aldığım cevap, sen bunca yetenek ve başarı ile eğer dine bu kadar kafayı takmasaydın, seni değil yabancı dil kursuna, yabancı ülkelerde askeri ataşeliklere bile gönderirdik olmuştu. Bu yüzden biliyorum ki TSK'daki bazı adamların problemi giysiyle değil, onun için dolduran fikir iledir ve o giysiyi fikrin propagandası zannetmektedirler. Yoksa hiçbir kadın siyasi bir amaç için kendine kıyafet edinmez, tam aksine imanını giyindirir. 1997 yılı başlarında şapkamı çıkardığım günlerde TSK'dan disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç edilen yaklaşık 3000 subay, assubay mevcut idi. Hepsi askerlik meslekleri boyunca çeşitli ödüller, madalyalar, üstün hizmet büroları almış insanlar. Kısaca hepsi kendi mesleğini en iyi yapan, iyi yetişmiş bireyler. Eğer onların vicdan duyguları ve vatan sevgileri İslam ahlakına göre şekillenmemiş olsaydı, bu 3000 kişi bir araya gelip örgütlenerek pekala yasa dışı gizli bir güç oluşturabilir. Bunca sıkıntı çekmek yerine paşalar gibi yaşar, hatta derin devletler kurup ülke yönetimini bile ele geçirebilirlerdi. Her bakımdan mükemmel ve silah kullanmayı bilen 3000 kişi sizce de müthiş bir güç değil midir? Ama hayır. Demokratikleşememiş bir ülkede düşünceleri hoşa gitmediği için disiplinsizlik gibi uydurma bir sebeple ve asla hakkını arayamayacak konumda ordudan ihraç edilen bu insanların sayısı aileleri ve yakınları da hesaba katıldığında en az 100.000 kişidir. Buna rağmen yaş dolayısıyla gözünde yaş olan iç içe yaşadığımız bu 100.000 kişiden hiçbirisi, evet hiçbirisi kanunsuz bir şey yapmayı akıllarından bile geçirmez. Hele ülkeleri için meşru olanın dışında bir tavra asla razı olmazlar. Oysa bugün herkesin duyarsız davrandığı bu ateş, ordudan atılmış olma şerefsizliğinin ateşi, düştüğü yeri hala yakmaya devam ediyor. Hala onlar, eşleri, çocukları ve yakınları bu ihraç sebebiyle acı çekiyorlar. Adalet, ah adalet. 17. ayrımın sonu, sayfa 221.